Ayrım 16, sayfa 142. Alt başlık 2. Dünyada kilit fiyatlarda değişme. Uluslararası serbest fiyat sistemi 3 başlıca değişmeden ötürü Goyun'un reel borç yükünün ağırlaşmasına neden oldu. Bir neden 1979-85 arasında dolar değerindeki artış, ikincisi dış ticaret hatlarının şiddetle Goy aleyhine dönmesiydi. Üçüncüsü artan nominal reel faiz hatleri ve değişen enflasyon hızıydı. Gerçekte bu olaylar birbirinden bağımsız değildi. Borç yükünün ağırlaşmasına yol açan bu üç etkenin nihai nedeni reel faiz hatlarındaki artıştı denebilirdi. Bununla birlikte faiz hatlarındaki artıştan bağımsız olarak diğerlerindeki olumsuz gidiş şiddetle olumsuz etkiler yaratıyordu. Bir araştırmaya göre Goyun'un ödeme sonucunda en önemli etken dış ticaret hatlarındaki aleyhe dönüştü. Faiz hatları, efektif döviz kurları, bütçe açıkları, sanayileşmiş ülkelerdeki durgunluk ikinci derecede ve eşit önemdeydi. Öyle ki bunlarda %1 oranında olumsuz yönde değişme, cari işlemler bilançosu açığını %0,5 oranında kötüleştiriyordu. İ1. Dış ticaret hatlarındaki aleye dönüş, bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin sürekli sorunu olma niteliğini hemen hemen hiç kaybetmedi. Oysa 1963-1973 arasındaki 10 yıllık yüksek konjonktürde dış ticaret hatlarında hem petrol dışı hammaddeler hem sanayi mamuller için iyileşme olmuştu. Tablo 2. Tablo 2. Gelişmekte olan ülkelere uygulanan reel faiz hatları, petrol dışı hammaddeler ve sanayi mamullerin dış ticaret hatları ve gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler bilançosu açıkları. 1967-72 yılları arası reel dış borç faizleri %5,4. Goy için dış ticaret hatları, petrol dışı hammaddeler yüzde olarak 2,5, sanayi mamuller yüzde olarak 3,0. 1973 reel dış borç faizleri %-17,9. Petrol dışı hammaddeler 53,2. Sanayi mamuller 17,7. 1974 reel dış borç faizleri -20,1. Petrol dışı hammaddeler 28, sanayi mamuller 21,8. 1979 yılı reel dış borç faizleri -4,7. Petrol dışı hammaddeler 16,5, sanayi mamuller 15,3. 1980 yılı reel dış borç faizleri -8,5. Petrol dışı hammaddeler 9,7, sanayi mamuller 10,5. Gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler bilançosu açıkları milyar dolar olarak -69,1. 1981 yılı reel dış borç faizleri 16. Petrol dışı hammaddeler -14,8. Sanayi mamuller -5,1. Cari işlemler bilançosu açıkları -106,7. 1982 yılı reel dış borç faizleri %22,0. Gelişmekte olan ülkeler için petrol dışı hammaddeler dış ticaret hattı yüzde olarak -12,1. Sanayi mamuller dış ticaret hattı yüzde olarak -2,0. Cari işlemler bilançosu açıkları milyar dolar olarak -103,0. 1983 yılı reel dış borç faizleri 13. Petrol dışı hammaddeler 5. Sanayi mamuller 2. Cari işlemler bilançosu açıkları -57,2. 1984 reel dış borç faizleri 13. Cari işlemler bilançosu açıkları -32,1. 1985 yılı reel dış borç faizleri 12,5. Petrol dışı hammaddeler -11,1. Cari işlemler bilançosu açıkları -37,4. 1986 yılı reel dış borç faizleri 8,5. Cari işlemler bilançosu açıkları -35,5. Not: reel dış borç faizleri LIBOR, GOY için ihracat fiyatları endeksiyle düzeltilerek bulunmuştur. her ülkenin borçlanabileceği faiz haddini bulmak için buna riziko yansıtan spread'i eklemek gerekir. Tablodaki dış ticaret hatları oranları bir yıl önceye oranla değişimi gösteren yıllık zincirleme endeks rakamlarıdır. Kaynak IMF ve Dünya Bankası. 1974'teki birinci petrol şokunu izleyen ilk iki yılda dış ticaret hatlarındaki kayıpları izleyen iki yıldaki iyileşme kısmen telafi etti. Ne var ki 1978'den başlayarak kayıplar süreklilik kazandı. Gelişmekte olan ülkeler arasında özellikle az gelişmiş fakir ülkeler hem yıllık kayıpların büyüklüğü hem değişmenin şiddeti açısından kayıpları en büyük olan ülke takımıydı. Dış ticaret hatlarındaki bu olumsuz gidişte kısmen dünya ticaret hacminde ve gayri safi milli hasılada büyümenin durması, dolayısıyla talebin duraklamasının payı vardı. Buna faiz hatlarındaki yükselişin ham madde ve yarı mamullerde stok talebin daraltması eklendi. Talebi daraltan diğer bir etken gelişmiş batı ülkelerinde uygulanan koruma politikası oldu. Batılı ülke pazarlarındaki daralmayı ihracatçı gelişmekte olan ülkeler için nihai talep ve stok talebi daralmasının üzerine çıkardı. Başka bir deyişle komşuyu fakirleştirme politikasına dönüştü. Uluslararası finans kurumlarının başta IMF politika dayatmalarının etkisi de ihmal edilemez. Cari işlemler bilançosu açıklarına karşı bunalım döneminde Goya yapılan en önemli tavsiye devalüasyon yap, ihracata dönük büyü idi. Tek bir ülke talep elastiklikleri uygun olmak kaydıyla devalüasyon yaparak cari işlemler bilançosunda iyileşme sağlayabilir. Ne var ki Goya'nın tümüne birden devalüasyon yaptırıldığında, hele dış pazarlarda giderek daralıyorsa, bunun öngörülebilir sonucu dış ticaret hatlarının kötüleşmesi oldu. Çünkü ihracatı artırma baskısı uluslararası piyasada ihraç malları fiyatını şiddetle düşürdü. Fakat ihraç edilen miktar pek az artabildi. Dünya ticaret hacmindeki yavaşlama şöyle değişti. Yıllık artış hızı 1963-72 arasında %8.5, 74-79 arasında %5 iken 1979-85 arası 4 yılda sabit kaldı. Böylece gelişmekte olan ülkeler kısır bir döngüye girdi. Cari işlemler bilançosu açıkları devalüasyon yapma baskısını getirdi. Devalüasyon bütün gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya sokulduğunda dış ticaret hatları giderek kötüleşti. Bu da cari işlemler bilançosu açıklarını artırdı. Bu kısır döngüyü kurmanın en kolay yolu dış borç almak oldu. Nitekim 1970'li yıllarda GOE bu kaynağı reel faiz hatları 1980 sonrasında fırlayıncaya kadar bol bol kullanmıştı. Ama 1978'den sonraki yıllarda uluslararası nominal faiz hatlarının artışı dış ticaret hatlarındaki aleye dönüşe eklenince, yani nominal faiz hatları bu dönemde düşüş gösteren ihraç malları fiyatlarıyla düzeltildiğinde reel faiz nominal faizin giderek üstüne çıkmıştı. Nitekim reel faizlerin göreli yükselmeye başladığı 1978 yılında bir dizi GOE borç ödeyemez duruma girdi. Jamaika, Peru, Türkiye, Zaire gibi. Reel faizlerin olağanüstü pozitif düzeye çıktığı 1981 ve 82 yıllarında ise dünya borç sorunu gündeme geldi. Bunların aleyhine değişen dış ticaret hatları borcun reel ödeme yükünü artırırken 1982'de dışa dönük büyüyen ham madde ve sanayi mamul ihracatçısı GOE'den Latin Amerikalılar, Brezilya, Meksika, Arjantin başta borç ödeyemez duruma girdi. İhracat ve büyüme şampiyonu Güney Kore benzer bir olayı 1979'da yaşamıştı. GOE'de ihracat artışının yerini gerilemeye bıraktığı 1980-83 döneminde ihracat duraklarken dış ticaret hatlarının şiddetle aleye dönmüş olması bu ülkelerin, tabi ülkeler arasında farklar vardı, fakirleştiğini gösterir. Fakirleşirken ağırlaşan borç yükünü taşımak ve bunun ödenebilmesi için gereken iç tasarrufun yaratılması da hiçbir ülkenin kolay çözemeyeceği bir sorundur. İyi 2. Uluslararası faiz hatlarındaki artışa gelince, 1974 petrol şokunu izleyen bunalımlı 5-6 yıl süresinde ortaya dünya borç sorunu çıkmamasının çeşitli nedenleri vardı. Birincisi, uluslararası finans sistemine arz edilen petrol fiyatı artışının getirdiği OPEC kaynaklı fonların bolluğuna karşılık batılı sanayi ülkelerinde durgunluk dolayısıyla fon talebinin azalması ve bunun da GOE'ye arz edilen fonları bollaştırmasıydı. İkincisi, enflasyon hızı öngörülemediği için nominal faiz hatlarının bunu karşılayacak düzeylere yükselmemesi, hatta birkaç yıl iyice geride kalarak 1975 ve 1978 dışında reel olarak negatif düzeylerde seyretmesiydi. 1973 ve 1974 yıllarında GO ihracat fiyatlarıyla düzeltilmiş reel faiz hatları önemli boyutta %18-20 negatif oranlara ulaşmıştı. Tabii bu iki yılın yüksek ham madde fiyatları da bunda etkendi. Buna diğer uluslararası başlıca paralar karşısında doların değer kaybı eklenince GO için, dolayısıyla da uluslararası finans sistemi için bir sorun ortaya çıkmamıştı. 1979'dan itibaren ikinci petrol krizini izleyerek ibre tersine dönmeye başladı. ABD hükümetinin önce yılda 100 milyar dolar, sonra da 200 milyar dolara ulaşan bütçe açıkları ve büyüyen dış açıkları dünya ekonomik sistemini sarsan olaylar dizisini yarattı. 200 milyar dolar gibi dev boyutlu bir finansman talebi ortaya çıkıp buna sıkı para politikası eklenince 1980'den itibaren ABD prime rate'i ve LIBOR yukarı tırmanmaya başladı. %8'den 1981'de 2 katına, %16,5 yükseldi. Uluslararası fonlar GO yerine dolar üzerindeki yüksek faizin cazibesiyle ABD yakmaya başladı. Aynı süreç 1986-1987'de tekrarlandı. 1986 yılı sonu itibariyle ABD'nin cari işlemler bilançosu açığı 126.7 milyar dolara çıkmış, 1985'in ilk aylarında başlayan doların değer kaybı şiddetlenerek sürmüştü. Oysa GO'nun tümü için cari işlemler bilançosu açığı 1980'de 69 milyardan 1981 ve 1982'de 100 milyar doların üstüne çıktıktan sonra izleyen yıllarda hızla daralmış, 1984-86 arasında 32 ila 37,5 milyar dolarda istikrar kazanmıştı. GO'ya giren net krediler ise 1981'de 75.7 milyar dolara çıktıktan sonra 1986'da 25.6 milyar dolara, yani 1975'teki düzeyinin bile altına indi. Başka bir deyişle ABD'nin bütçe ve dış açıklarının bir sonucu GO'ya giren net kredi akımının daralması ve reel faiz hatlarının yükselmesi oldu. Kısacası sermaye girişiyle dışa açılmanın maliyeti giderek artmıştı. Tablo 2'deki reel faiz hatlarının GO'nun borçlanabildikleri faiz hattı olmayıp GO'nun ihraç malları fiyatları endeksiyle düzeltilmiş LIBOR hatleridir. Spread denen ve ülke riskine göre değişen marjı içermezler. 1982'de dünya borç sorununun patlak vermesi üzerine bu risk arttığı için spreadler de yükselmişti. Bundan ötürü 1980'li yılların yarısına doğru borçlanmak çok pahalı olmaya başlamıştı. Sorun sadece reel faiz hatlarındaki artış değildi. Çünkü reel faiz hattı sabit kalsa da nominal faiz hatlarının enflasyon oranına göre ayarlanması, taksit artı faiz olarak reel borç ödemelerinin zaman içi dağılımını ve reel borcun ortalama ödenme süresini değiştiriyordu. Bakınız ek 1. Ek 1. Enflasyon hızı, nominal reel faiz hatları ve değişen borç yükü. Enflasyon oranı ile faiz hattı ilişkisinde üzerinde durulan konu genellikle reel faiz hattıdır. Özellikle 1974-1985 arasında enflasyon hızının dünyada değişken ve öngörülemez olması bunun başlıca nedeni oldu. Çünkü nominal faizdeki artış fiyat artış hızının gerisinde kaldığında reel faiz hattı negatif olur ve alacaklıdan borçluya gelir transferi ortaya çıkar. Beklenen beklenmeyen enflasyon ayrımının geliştirilmesinde bu olgunun önemi yadsınamaz. Ancak aşağıda görüleceği gibi reel faiz hattı sabit kalsa da nominal faiz hattının enflasyon oranına göre ayarlanması, reel borç servisinin taksit artı faiz, zaman içi dağılımını ve reel borcun ortalama geri ödeme süresini değiştirir. Yani reel faiz hattı aynı kalsa da salt nominal değerlerdeki değişme kendi içinde önemli reel etkiler yaratabilir. Nitekim incelenen dönemde enflasyon hızında öngörülemez değişmelerin ortaya çıkması, GO'nun dış borcunun ödenmesinde bu nedenle bir diğer sorun kaynağı olmuştur. 1. Nominal faiz hattı ve reel borç yükü. Nominal faiz hattı enflasyon oranı ikilisinin yarattığı reel etkileri aşağıda sayısal örneklerle anlatacağız. Önce ödeme süresi 5 yıl ve 5 eşit taksitte olan 1000 birimlik borcun reel faiz haddinin 0 olduğunu varsayacağız. Reel borç servisinin yani taksit artı faiz ödemesinin zaman içi dağılımı ve reel borcun ortalama ödeme süresindeki değişmeyi 0, %10 ve %20 oranındaki enflasyon hızları altında inceleyeceğiz. Yani değişik enflasyon hızları ama bunu tam telafi eden nominal faiz haddi değişmeleri varsayacağız. Buna göre birinci örnekte nominal eşit reel faiz haddi eşit 0'dır. İkinci örnekte enflasyon oranı %10 ve nominal faiz oranı %10. Üçüncü örnekte sırasıyla %20 ve %20'dir. Her üç örnekte de borcun amortismanı 5 eşit taksitte yani yılda 200 birimdir. Söz konusu 3 değişik enflasyon oranı ve nominal faiz haddine göre reel borç servisinin zaman içi dağılımındaki fark örnek 1-3'ten izlenebilir. Görüldüğü gibi enflasyon oranı ve buna bağlı olarak nominal faiz haddi yükseldikçe reel borç servisi ilk 2 yıl ağırlaşır, 3. yıl yaklaşık eşitlenir, son 2 yıl hafifler ve bu değişme enflasyon oranına göre derecelenir. Yani ilk yıllardaki ağırlaşma ve son yıllardaki hafifleme en şiddetli olarak %20 enflasyonda ortaya çıkmaktadır. Eğer örneklere %30 ve fazlası gibi daha yüksek enflasyon hızları dahil edilseydi ağırlaşma ve hafifleme bunlara göre sıralanacaktı. Buna göre her 3 örnekte reel faiz haddi eşit 0 olsa da enflasyon oranı ve buna göre nominal faiz haddindeki değişmenin kısa vadeli etkisi nötr değildir. Reel borç servisinin zaman içi dağılımını değiştirir. Reel borcun ortalama amortisman süresi de enflasyon oranı ve buna bağlı olarak nominal faiz haddi değişmesinden etkilenir. Her 3 örnekte de reel faiz haddi 0 olduğu için ödenen borç tutarının reel değeri aynıdır ve reel olarak başlangıçtakine eşittir. Ama reel borç tutarı aynı olsa da amortisman süresinin enflasyon oranına göre değiştiği örneklerden izlenebilir. Birinci örnekte 0 enflasyon, 3. İkinci örnekte 2.66, enflasyonun en yüksek olduğu üçüncü örnekte 2.41'dir. 2. Borcun vadesine göre değişme. Borcun vadesi de reel borcun ortalama ödeme süresini etkiler. Borcun vadesi ne kadar kısa ise bu süredeki değişme oranı o ölçüde az. Vade ne kadar uzun ise değişme oranı o ölçüde fazladır. Örnek 4.6'da yukarıda örneklerde 1-3 varsayılan koşullar vade dışında aynıdır. Sadece borcun vadesi 2 yıl kabul edilmiştir. Görüldüğü gibi sıfır enflasyonda reel borcun ortalama geri ödeme süresi 1,5 yıl, enflasyon oranı %10 ise 1.455 yıl, %20 ise 1.42 yıldır. Oysa vade 5 yılken enflasyon oranına göre ortaya çıkan değişmenin daha yüksek olduğu örnek 1.3'ten de görülebilir. Buna göre uzun vadeli borçlarda enflasyon oranı ve buna bağlı olarak nominal faiz haddindeki değişme reel faiz haddi aynıyken reel borcun ortalama ödeme süresinde kısa vadeli borca oranla daha şiddetli değişme yaratır. Yukarıda verilen örneklerin önemi yatırımların ömrü sürelerince sağladıkları getirinin zaman içi dağılımı göz önüne tutulduğunda daha iyi anlaşılır. Genellikle yatırımların ilk birkaç yılı getirilerinin en düşük olduğu yıllardır. Eğer bu yatırımlar hızlı enflasyon dönemlerinde yapılıyorsa nominal faizler ancak fiyat artışını telafi edecek oranda artsa yani reel faiz haddi artmasa bile borç servisinin zaman içi dağılımı borç ödeme sorunu yaratır. Çünkü getirinin en düşük olduğu ilk yıllar hızlı enflasyon dönemlerinde reel borç servisinin en ağır olduğu dönem olmaktadır. Ülke aldığı kredilerle yaptığı yatırımın getirisiyle borç ödemelerini karşılayabilecek durumda olsa bile zaman içi dağılım dolayısıyla güç durumda kalabilir. Enflasyon oranı yükseldikçe de bu güçlük artar. Bu bakımdan finansman darboğazı ortaya çıkar. Dünya piyasasında 1974'ten 1982'ye kadar enflasyonun zaman zaman düşüp zaman zaman hızlanması bu açıdan nominal faiz haddlerine etkisi yoluyla geçmekte olan ülkeler için finansman darboğazı yaratan önemli bir etken olmuştur. Yani reel faiz haddi aynı kalsa da salt nominal değerlerdeki değişme zaman içinde önemli etkiler yaratabilir. Bu etkiler enflasyon hızına göre dolayısıyla nominal faizdeki ayarlamaya göre farklı olabildiği gibi borcun vadesine göre de değişir. Alt başlık 3. Uluslararası finans kurumları arasında işbirliği. İyi bir. 1970'li yılların son çeyreğine kadar IMF, Dünya Bankası, uluslararası bankalar gibi başlıca uluslararası finans kurumlarının birbirlerinden oldukça bağımsız karar aldıkları, ayrıca aralarında belirgin iş bölümü olduğu söylenebilir. IMF, geçici ve konjonktürel olduğu varsayılan cari işlemler bilançosu dengesizliklerini giderici politikalara öncelik veriyor, bu amaçla kredi dağıtımı ve denetimi yapıyordu. Dünya Bankası kalkınma programları ve yatırım öncelikleri üzerinde durmuş, proje değerlendirmesini bunun bir aracı olarak kullanmıştı. Uluslararası bankalar ise OPEC fonlarının akınına uğradıkları 1970'lerin ilk yarısında verdikleri kredilerde ülke ve firma riskosunu kendileri belirlemiş, diğerleriyle işbirliği yapmamıştı. Cari işlemler bilançosu açıklarına karşı uygulanacak politikalarda asıl işlevi IMF yüklenmiş ve dünya finans piyasasında gözetici olarak diğerlerinden ayrılmıştı. Ne var ki 1970'lerin son çeyreğinden itibaren IMF, Dünya Bankası ve Uluslararası Ticari Bankalar finans piyasasında sıkı işbirliğine girdiler. 1980'li yıllarda uluslararası ticari bankalar da kendi aralarında işbirliği yapmaya başladılar. Böylece uluslararası finans piyasasında kredi verenler arasında dayanışma, anlaşma, işbirliği var olduğu kadarıyla rekabeti ortadan kaldırdı. Sonra da ortak finansman söz konusu oldu. Bir yandan IMF eski oranla daha uzun vadeli kredi verir, talep yönetimi yanında arz yönetimi üzerinde durur biçimde politikasını değiştirirken, Dünya Bankası da cari işlemler bilançosu açıklarıyla karşılaşan ülkelere yapısal uyum kredisi vermeye başladı. Z. Özkahyoğlu, IMF engelini aşabilen borçlu ülkeler karşılarında bu kez EIF'yi bulacak diyordu. EIF, Institute of International Finance. 8 Temmuz 1984. Bu işbirliği 2000'li yıllarda da yoğunlaşarak sürmektedir. Üstelik Dünya Ticaret Örgütü de dolaylı yoldan buna eklenmiştir. Eskiden var olan kesin işlev ayrımı yerine işlevler üst üste binince her iki kurum arasında eşgüdüm gereği ortaya çıktı. Eşgüdüm konuları para ve sermaye piyasalarının işleyişi, iç tasarrufların artırılması, kalkınma programlarının mali yönü ve dış borç yöntemi gibi alanları kapsadığı için GOE'nin serbestleşme yolunda ekonomik, siyasal, sosyal yapısında dönüşümleri ikisi birlikte dayatır oldular. Her iki kurumdan borç alarak cari işlemler bilançosu açıklarına çözüm bulmaya çalışan bir ülke, bundan ötürü karşısında eşgüdüm içinde serbestliği artırıcı yönde ekonomi politikaları tavsiye eden IMF ve Dünya Bankası'nı bulur oldu. 1970'li ve özellikle 1980'li yıllarda patlak veren dünya olayları öyleydi ki az ya da çok GOE arasında ağır sorunlarla karşılaşmayan yok gibiydi. Bu nedenle söz konusu eşgüdüm ve dayatmalar bütün GOE'yu ilgilendiriyordu. İyi 2. Öte yandan 1970'lerin son çeyreğinde bir dizi GOE'nin borçları geri ödemek güçlüğüne düşmesi uluslararası ticari bankaların riskosunu artırmıştı. Bu da bankaları IMF'in yeşil ışığına bağlı olarak borç vermeye götürdü. Yani uluslararası ticari banka sisteminden kredi alan ülke IMF politikalarına uyacak, buna uymasını izleyerek kredi güvenilirliği arttıkça borçlanabilecekti. Böylece resmi finansman kurumlarıyla ticari finansman kurumlarının güttükleri politikalar birbirlerinden bağımsız olmaktan çıktı. İ3. Yukarıda incelenen etkenlere izleyen paragrafta incelenecek dünya olayları eklenince GOE'yu büyük ölçüde borç ödeme sorunu içine düşürdü. Bunların başında 1985 itibariyle 106.7 milyar dolarla Brezilya ve 97.5 milyar dolarla Meksika gelmekte. Bunlara 48.4 milyar dolarla Arjantin, 48 milyar dolarla Güney Kore, 32 milyar dolarla Venezuela izlemekteydi. Önemli bölümü değişken faizi uluslararası banka kredileri niteliğindeki bu borçların yarattığı sorunlar 11 Latin Amerika ülkesini Brezilya, Meksika, Arjantin, Venezuela, Şili, Peru, Kolombiya, Bolivya, Ekvator, Uruguay, Dominik Cumhuriyeti bir borçlu ülkeler karteli kurma düşüncesine götürmüş ve Haziran 1984'te Kolombiya'nın Cartagena kentinde toplanmışlardı. Açıktır ki büyük borçların ödenmesinin aksaması bütün uluslararası bankalar sistemini ilgilendiren bir özellik taşır. Latin Amerika ülkelerinin 350 milyar doları aşan dış borç toplamının %20'si özel uluslararası bankalara, başta ABD bankalarınaydı. Cartagena toplantısını izleyerek yayınlanan Cartagena Görüş Birliği konsensüs bildirisi, bu ülkelerin gerek IMF gerekse uluslararası bankalara kendi şartlarını açıklıyordu. Bunalım borçluları da işbirliğine itmişti. Borçlular karteli terimi toplantıya katılan ülkeler tarafından reddedilmiş olsa da işbirliği içine girdikleri yadsınamazdı. Aralarında bir danışma mekanizması kurulmuş, IMF'in şart koştuğu politikalara karşı kendi karşı teklifleri oluşturulmuştu. Alacaklı uluslararası ticari bankalar ise Brezilya, Meksika gibi büyük borçluların ödeme sorunuyla karşılaştığı 1982 yılında kendi kartellerini oluşturdular. 189 uluslararası özel bankanın katıldığı Uluslararası Finans Enstitüsü, Institute of International Finance, hem kendi aralarında dayanışma hem borçlularla karşılıklı görüşme yapma amacında olduğunu belirtiyordu. IMF'den bağımsız olarak kredi verecekleri ülkenin kredi güvenilirliklerini araştırmak, IMF tarafından kendilerine gizli sayıldığı için verilmeyen bilgileri kendi kaynaklarıyla sağlamak, borçlu cephesine karşı bir alacaklı cephesi oluşturmak da bu yoldan gerçekleşiyordu. Buna Uluslararası Ödemeler Bankası, BIS çerçevesinde kurulan denetleme mekanizması ve bu bankanın borç erteleme görüşmeleri tamamlanıncaya kadar verdiği köprü kredileri eklendi. Böylece borç bunalımı ister dayanışma ve işbirliği eşgüdüm densin, ister kartelleşme tekelleşme densin, borçluları da alacakları da birlikte davranmaya itmiş, ortak politikaları izlemeye götürmüştü. Uluslararası finans kurumları arasındaki işbirliği 2000'li yıllarda da aynen sürerken Cartagena oydaşması kısa sürede dağıldı. Ancak 2000'li yıllarda da yine Brezilya'nın birçok GOE'ye peşine alarak bir cephe oluşturma ve çıkarları savunma yolunda girişimleri oluyor. Cancun, Meksika DTÖ toplantısı 2003 ya da Porto Alegre'de küreselleşme karşıtı grupların toplanması 2000-2002 gibi. Türkiye resmi yoldan bu girişimlere katılmadı ama sivil toplum örgütleri katıldı.